Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 8. ayrım. 8. kısım. Güneş Sarzak üzerinde yükseliyordu. Kötü bir nekaat dönemi kadar solgun, ılık bir Ekim güneşi. Karim eski Peugeot'suna binmiş, devriye arabasını izliyordu. O saatte hala beyaz kıpırtılı ışıkların göründüğü ölü kentten geçtiler. Sarzak ne eski küçük bir kasaba ne de çağdaş bir kentti. Belirgin bir özellik göstermeyen, ne zaman yapıldıkları belirsiz binaları ya da çirkin yapılarıyla bir ova boyunca uzanıyordu. Sadece kent merkezinde küçük bir fark vardı. Merkezi bir uçtan diğerine geçen, eski taş sokakları kat eden küçük bir tramvay. Karim buradan her geçtiğinde nedenini anlamadan İsviçre ya da İtalya'yı düşünüyordu. Ne İsviçre'ye ne de İtalya'ya gitmişti oysa. Jean Jaurès okulu, kentin tam doğusunda sanayi mahallesinin yakınındaki yoksul sitelerin yer aldığı semtteydi. Karim çocukluğunu hatırlatan, hepsi çirkin, mavi ve kahverengi apartmanların arasından geçti. Okul, asfaltı çatlamış bir yolun bitimindeki beton rampanın sonundaydı. Sahanlıkta, koyu renk bir hırkaya boğulmuş bir kadın onları bekliyordu. Müdire hanım. Karim kadını selamladı, kendini tanıttı. Kadın samimi bir tebessümle karşılık verince şaşırdı. Genelde bir güvensizlik dalgasıyla karşılanmaya alışkındı. Karim içinden kadına teşekkür etti. Birkaç saniye boyunca karşısındakini inceledi. Yüzü bir su birikintisi kadar düz, bu düzlüğün ortasında da nilüferlere benzeyen iki kocaman yeşil göz. Müdüre tek bir söz bile etmeden peşinden gelmelerini istedi. Modern olma iddiasındaki bina sanki hiç tamamlanmamış gibiydi. Ya da belirsiz bir restorasyon süresi geçiriyormuş gibi. Alçak tavanlı koridorlar, bazıları yerlerine oturtulamamış polistiren panolardan oluşuyordu. Panolardan çoğunun üzerinde de raptiyelerle tutturulmuş, çocukların yaptığı resimler vardı. Çocuk boyunda, palto kancaları. Her şey tersti. Karim kendini ezilmiş bir ayakkabı kutusunda hissetti. Müdüre aralık bir kapının önünde durdu. Gizemli bir sesle mırıldandı. Girdikleri tek yer. Kapıyı dikkatle itti. Daha çok bekleme salonunu andıran bir büroya girdiler. Camlı dolaplarda bir sürü defter ve okul kitapları vardı. Küçük bir buzdolabının üzerinde bir kahve makinesi. Su dolu tabakların üzerine yerleştirilmiş geniş yapraklı bitkilerin gözden saklamaya çalıştığı meşe taklidi bir yazı masası. Bütün odaya ıslak toprak kokusu hakimdi. Bakın dedi kadın, dolaplardan birini göstererek. Bu dolabı açmışlar. Arşivlerimiz bunlar. İlk bakışta bir şey çalmadıkları anlaşılıyor. Dokunmamışlar bile. Karim çömeldi, camlı dolabın kilidini inceledi. 10 yıllık bir otomobil hırsızlığı tecrübesi kilitler konusunda oldukça geniş bir bilgi birikimi sağlamıştı. Hiç kuşku yok. Dolabı açmak isteyen hırsız da kilit konusunda gerçek bir uzmandı. Karim şaşkındı. Profesyonel bir hırsızı Sarzak'ta bir ilkokul soymaya iten neydi? Defterlerden birini aldı, sayfalarını karıştırdı. İsimler, öğretmen yorumları, yönetim yazışmaları. Her cilt belirli bir yıla aitti. Ayağa kalktı. Kimse bir şey duymadı mı? Kadın cevap verdi. Bakın, okulun gerçekten korunduğunu söylemek imkansız. Bir kapıcı kadın var ama bana sorarsanız. Karim'in gözleri hala uzmanca açılmış dolabın kapağındaydı. Size göre hırsızlık cumartesi gecesi mi oldu yoksa dün gece mi? Her ikisi de olabilir, hatta gündüz bile. Tekrar ediyorum, hafta sonlarında bu küçük okulun bir değirmenden farkı yok. Burada çalınacak bir şey olamaz. Tamam dedi Karim. İfade vermek için polis merkezine uğramanız gerekecek. Siz gizli ajansınız, öyle değil mi? Anlamadım. Müdüre Karim'i dikkatli gözlerle süzüyordu. Sözü sürdürdü. Demek istiyorum ki kıyafetiniz, havanız, sanki mahalle çetelerine karışmışsınız gibi. Karim kahkahasını tutamadı. Buraları çete kaynamıyor ki. Müdüre polisin söylediklerini önemsemeyip devam etti. Bu işlerin nasıl yapıldığını bilirim. Bu konuda bir belgesel izlemiştim. Sizin gibiler öteki yüzünde polis amblemi taşıyan çifte yüzlü ceketler giyer ve madam diye sözünü kesti Karim. Bana kalırsa küçük şehrinizi fazla büyütüyorsunuz. Topuklarının üzerinde dönüp kapıya yöneldi. Müdüre peşinden yetişti. Parmak izi falan almayacak mısınız? Karim cevap verdi. Konunun önemine bakarak ifadenizi almak ve çevrede soruşturma yapmakla yetineceğiz. Kadın hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Karim'e yine dikkatle baktı. Buralı değilsiniz, yanılıyor muyum?
Değilim.
Buraya atanmak için ne yaptınız?
Uzun hikaye. Belki bir gün uğrar anlatırım.
Dışarıda yakalanma korkusu taşıyan öğrenciler gibi sigaralarını avuçlarının içine saklayarak içen polis memurlarının yanına gitti. Selye devriye arabasından fırladı.
Teğmen, yeni bir gelişme var.
Ne dedin?
Başka bir hırsızlık.
Buraya geldiğimden beri hiç bu kadar.
Nerede?
Selye tereddüt etti, arkadaşlarına baktı. Soluğu bıyıklarının altında hışırdıyordu.
Ben,
mezarlıkta, bir mezara girmişler.
Mezarlar ve haçlar güneşin altında parlayan yosunlar gibi gri ve yeşil arası renklerde hafif bir meyil boyunca uzanıyordu. Parmaklığın ardından çiğ ve solmuş çiçek kokusunu soludu genç Arap. Beni burada bekleyin diye homurdandı polis memurlarına bakarak. Lateks eldivenlerini geçirirken Sarzan bu pazartesi gününü hiç unutmayacağını düşünüyordu. Bu kez oturduğu stüdyoya uğramış, bilimsel araştırma malzemesini almıştı. Parmak izlerini belirlemek için alüminyum ve granit tozu, yapıştırıcılar ve ninhidrin, ayak izlerinin kalıbını çıkarmak için de çeşitli elastomerler. En ufak izi bile dikkatle almaya kararlıydı. Yerin tarif ettikleri mezara giden çakıllı patikada ilerledi. Kısa bir an için Fransa'da birkaç yıldan beri görülen mezar saldırılarından biriyle karşılaşacağını, kırılmış kafatasları, mezardan çıkarılmış cesetler bulacağını sanmıştı. Ama hayır. Burada her şey düzenliydi. Saldırganlar mezardan başka hiçbir şeye dokunmamıştı anlaşılan. Karim, granit bloğun dibine vardı. Şapel biçiminde bir anıt mezarda. Kapı aralıktı sadece. Diz çöküp kilidi inceledi. Okulda olduğu gibi burada da mezarın kilidini açmak için olağanüstü özenle çalışmıştı hırsızlar. Ellerini mezar duvarının köşesinde gezdirdi. Bu kez de profesyonelce bir işle karşı karşıya olduğunu düşündü. Aynı kişiler miydi? Kapıyı itip sahneyi gözlerinin önüne getirmeye çalıştı. Adamlar neden anıt mezarın kapısını böylesine büyük bir dikkatle açmışlar, sonra da tam kapatmadan gitmişlerdi? Taş kapıyı itince anladı. Çakıl taşları kapının altına sıkışmıştı. Artık mezarı kapatmak imkansızdı. Saldırganların yaptıklarını haber veren bu küçük mineral pırıltılardı, kısacası. Sonra kilidi oluşturan taş, dişli sistemini inceledi. Bu tip yapılar için alışılmış ama sadece uzmanlarının açabileceği özel bir sistemdi. Karim ürperdiğini hissetti. Uzmanlar. Bir kez daha okula girenlerle anıt mezarın kapısını açanların aynı insanlar olup olmadıklarını düşündü. İki olay arasında nasıl bir ilişki olabilirdi? Cevabın başlangıcını mezar taşında buldu. Jude Itero, 23 Mayıs 1972. 14 Ağustos 1982. Karim düşündü. Belki de bu küçük çocuk Jean Jaurès okulunda okumuştu. Yeniden mezar taşına baktı. Ne bir dua, ne bir yazı. Mermerin üzerinde sadece solmuş gümüşten oval bir çerçeve vardı ve içi boştu. Bu kız ismi değil mi? Karim arkasına döndü. Selye bıyıkları ve meşgul tavrıyla arkasında dikiliyordu. Dudaklarının ucuyla cevap verdi. Hayır, erkek ismi. İngiliz adı mı yoksa? Hayır, Yahudi. Selye alnını sildi. Öyleyse dur bakalım, bu Carpentras'daki gibi bir saldırı mı yoksa? Aşırı sağcı işi bir şey. Karim ayağa kalktı ve eldivenli ellerini birbirine sürttü. Hayır, sanmıyorum. Bana bir iyilik et. Diğerlerinin yanına git, beni orada bekle. Selye kasketinin siperliğini kaldırdı, homurdanarak gitti. Karim onun uzaklaşışına dikkatle baktı, sonra yeniden aralık kapıya döndü. Yer altına küçük bir dalış yapmaya karar verdi. İki büklüm el fenerini yakarak ilerledi. Ayaklarının altındaki tozu gıcırdatarak basamakları indi. Atadan kalma bir tabuyu yıkıyor gibiydi. Hiçbir dini inanışı olmadığını düşünüp o anda kendini kutladı. Halojen demeti karanlığı yırtıyordu. Karim ilerledi, sonra birden durdu. Fenerin ışığında iki dayanak üzerine yerleştirilmiş açık renkli ahşap tabut önündeydi. Gırtlağı kupkuru, tabuta yaklaşıp inceledi. Yaklaşık 1 metre 60 santimetre boyundaydı. Köşelerinde gümüş arabesk süsler vardı. Eldivensiz olsa tabuta hiç dokunamayacağını düşünerek menteşeleri yokladı. Böylesi bir korku duyduğu için kendine küfretti. İlk bakışta tabut kapağı açılmamış gibi görünüyordu.
Menteşeleri daha yakından inceleyebilmek için fenerini dişlerinin arasına sıkıştırdı.
''Burada ne halt ediyorsunuz?''
Karim sıçradı. Ağzını açtı, fener düştü, tabutun üzerinde yuvarlanmaya başladı. Arkasına dönerken karanlıkların üzerine devrildiğini gördü. Girişte düşük omuzlu, bereli bir adam eğilmiş, içeriye bakıyordu. Magripli el yordamıyla yerdeki feneri aradı. Soludu.
''Polis, ben polis değmeniyim.''
Yukarıdaki adam bir şey söylemedi, sonra homurdandı. ''Buraya girmeye hakkınız yok.''
Karim yeri aydınlattı. Basamaklara doğru ilerledi. Gözlerini aydınlık bir perdeyle çevrili, asık suratlı, iri kıyım adama dikti. Mezarlık bekçisi olmalıydı.
Karim mezara izinsiz girdiğinin farkındaydı. Böylesi bir durumda bile bir kabre girebilmek için özel bir izin ya da ailenin imzaladığı bir belge gerekiyordu. Basamakları tırmanıp konuştu. ''Çekilin, çıkıyorum.''
Adam çekildi. Karim ışığı bir hayat iksiriymişçesine içti. Üç renkli kimliğini gösterdi.
Karim Abduf, Sarzak Karakolu. Mezara girildiğini haber veren siz misiniz?
Adam sessizliğini koruyordu. Renksiz gözleriyle arabı inceliyordu. Gri sularda hava kabarcıkları gibiydi gözleri.
Buraya girmeye hakkınız yok.
Karim dalgınca onayladı. Sabah havası sıkıntısını gideriyordu.
''Tamam arkadaş, tartışmayın. Polis her zaman haklıdır.''
İhtiyar kıllarla kaplı dudaklarını büktü. Alkol ve ıslak toprak kokuyordu, leş gibi.
Karim devam etti. ''Peki, şimdi bana bildiklerinizi anlatın. Durumu ne zaman fark ettiniz?''
İhtiyar içini çekti. ''Saat 6'da geldim. Bu sabah bir cenaze var da. Buradan en son ne zaman geçtiniz?''
''Cuma. Yani hafta sonu herhangi bir saatte mezara girmiş olabilirler.''
''Evet, yalnız ben bu gece girdikleri kanısındayım.''
''Neden? Çünkü pazar öğleden sonra yağmur yağdı. Kabirde de en küçük bir rutubet izi yok. Demek ki kapı hala kapalıydı.''
Karim sordu. ''Yakında mı oturuyorsunuz?''
''Kimse buranın yakınında oturmaz.''
Arap çevresine sükunet ve dinginlik yayan küçük mezarlığa baktı. ''Buraya daha önce de serseriler gelmiş miydi?''
''Hayır. Kuşkulu ziyaretçiler, saldırganlar, değişik törenler.''
''Hayır. Bana bu mezardan söz edin.''
Bekçi çakıl taşlarının üzerine tükürdü. ''Anlatacak bir şey yok. Tek bir çocuk için bu anıt mezar, tuhaf değil mi?''
''Evet, tuhaf. Aileyi tanır mıydınız?''
''Hayır, hiç görmedim.''
''1982'de burada değil miydiniz?''
''Hayır, herif benden önce ölmüş.''
Sırıttı. ''Hepimizin bu yollardan geçmesi gerekecek.''
''Kabir bakımlı görünüyor.''
''Kimse gelmiyor demedim ki. Sadece tanımadığımı söyledim. Tecrübeliyim ben. Taşların ne hızla yıprandıklarını bilirim. Plastik de olsalar, çiçeklerin ne kadar dayanacaklarını bilirim. Ayrık otlarının, çalıların, bütün bu pisliklerin nasıl geldiğinden de haberim var. Bu mezara sık sık gelindiğini söyleyebilirim. Ama ben kimseyi görmedim.''
Karim biraz düşündü. Yeniden diz çöküp küçük çerçeveyi inceledi.
''Bana kalırsa hırsızlar çocuğun resmini çalmış.''
''Öyle mi?''
''Belki, evet.''
''Yüzünü hatırlıyor musunuz, çocuğun yüzünü?''
''Hayır.'' Karim doğruldu. Eldivenlerini çıkarırken anlattı. ''Bugün izleri almak, belirtileri incelemek için bir ekip gelecek. Demek ki sabah törenini iptal edeceksiniz. Bakım çalışmaları yapıldığını, su bastığını anlatırsınız ya da öyle bir şey, ne bileyim ben. Bugün burada kimseyi istemiyorum, anlaşıldı mı? Özellikle de gazetecilere.''
Adam kafasını sallayıp onaylarken Karim çıkışa yönelmişti bile. Uzaktan tiz bir çan, saatin 9 olduğunu bildiriyordu.
9. Kısım.
Karakola gidip raporunu yazmadan önce yolunu değiştirip okulun oradan geçmeye karar verdi. Şimdi güneş artık evlerin köşeleri üzerine bakırımsı ışınlarını gönderiyordu. Bir kez daha havanın çok güzel olacağını düşündü. Bu basit düşünce bile midesini bulandırmaya yetti. Okula vardığında müdüreye sordu. ''Jude Itero adında küçük bir çocuk, 80'li yıllarda burada okumuş olabilir mi?'' Kadın hırkasının bol kollarıyla oynayarak kırıtkan bir sesle konuştu.
''Daha şimdiden bir iz mi buldunuz müfettiş?''
''Lütfen soruma cevap verin.
Öyleyse gidip arşive bakmamız gerekecek. Gidelim hemen.''
Müdüre Karim'i yeniden yeşil yapraklı bitkilerin bulunduğu küçük odaya götürdü. 80'li yıllar demiştiniz değil mi dedi parmağını camın arkasında dizili defterlerin üzerinde gezdirirken. 1981, 1982 ve sonrası dedi Karim. Birden kadının durakladığını gördü. Ne var?
Tuhaf, bu sabah dikkat etmemişim demek.
Tuhaf olan ne?
Kayıtlar, 81 ve 82'nin.
Kaybolmuş. Karım kadını kenara itti. Dikine dizilmiş kahverengi defterleri inceledi. Her defterin üzerinde ait olduğu yıl belirtilmişti. 1979, 80. Gerçekten de sonraki ikisinin yerinde yerler esiyordu.
O kayıtlarda tam olarak ne vardı diye sordu karım, defterlerden birini eline alırken.
Sınıfların oluşumu, öğretmenlerin yorumları, o defterler okulun seyir defteri gibidir.
1980 yılının defterini alıp sınıf oluşumuna baktı. Eğer çocuk 1980'de 8 yaşındaysa hangi sınıfta olması gerekirdi?
İlkokul 2. sınıf, hatta belki de 1. sınıf.
Karim o sınıflarla ilgili listeleri inceledi. Jude Itero adına rastlamadı. Sordu.
81 ve 82 yılının sınıflarıyla ilgili başka belgeler var mı?
Müdüre düşündü. Durun bakayım. Gidip yukarıya bakmak gerekecek. Kantin kayıtları mesela. Ya da revir viziteleri. Hepsi tavan arasında. Peşimden gelin, oraya kimse gitmez.
Muşamba kaplı merdivenleri dörder dörder tırmandılar. Kadın bütün bu olanlardan çok heyecanlanmışa benziyordu. Dar bir koridora sapıp demir bir kapının önünde durdular. Müdürenin ağzı bir karış açıktı.
Bu inanılmaz bir şey dedi. Bu kapı da zorlanmış.
Karim kilidi inceledi. Kapı açılmıştı ama yine büyük bir dikkatle. İçeriye doğru birkaç adım attı. Demir parmaklıklı bir vasistas dışında penceresiz büyük bir odaydı. Metal raflar üzerinde kağıt tomarları, istiflenmiş dosyalar vardı. Kuru ve tozlu kağıt kokusu burnuna çarptı.
81 ve 82 yıllarının dosyaları nerede diye sordu.
Müdüre cevap vermeden küçük bir dolaba yöneldi. Kalın kağıt tomarlarını birbirlerine bağlamış defterleri karıştırdı. Araması birkaç saniye sürdü ama cevabında hiç kuşku yoktu.
Onlar da kayıp.
Karim kollarının karıncalandığını hissetti. Okul, mezarlık, 81 ve 82 yılları. Küçük bir çocuk adı. Jude Itero. Bütün bunlar bir bütün oluşturuyordu. Söze girdi. 1981'de bu okulda mıydınız?
Kadın kibarca gerdan kırdı. Neler söylüyorsunuz müfettiş? O zamanlar henüz öğrenciydim.
O dönemde okulda tuhaf bir olay olmuş muydu? Anlatılırken işittiğiniz ciddi bir şey.
Hayır, ne demek istiyorsunuz?
Bir öğrencinin ölümü.
Hayır, böyle bir hikaye duymadım hiç. Ama yine de öğrenebilirim.
Nereden? Bölge akademisinden. Ben...
O iki yıl boyunca okulunuzda Jude Itero adlı küçük bir erkek çocuğun okuyup okumadığını öğrenebilir misiniz?
Ama tamam, sorun değil müfettiş, ben...
Acele edin, birazdan tekrar geleceğim.
Karim merdivenleri koşarak inerken durdu. Arkasına dönüp seslendi.
Polisiye kültürünüz için bir not. Artık polislere müfettiş denmiyor. Onun yerine teğmen deniyor. Amerikalılardaki gibi.
Karakoldaki polisler içinde Şef Kurvaziye, Karim'in en az nefret ettiği kişiydi. Sadece amiri olduğu için değil, bulunduğu yeri çok iyi bildiği, sık sık gerçek polis sezgileri gösterdiği için. Lotta doğmuş olan 54 yaşındaki bu eski asker 20 yıldan beri Fransız polis örgütündeydi. Patates gibi yayvan burnu, briyantinlenip tırmıkla taranmış gibi görünen perçemiyle sertlik ve katılık havası yayıyordu çevresine. Ama bazen insanı umarsız bırakacak bir yakınlık gösterdiği de olurdu. Croisier yalnız yaşayanlardan da, ne karısı ne de çocukları vardı. Onu bir aile ortamında düşünmek, bilim kurgu romanı yazmak gibi bir şeydi. Onu Karim'e yaklaştıran yalnızlığı, aralarındaki tek ortak noktaydı. Bunun ötesinde Şef Croisier, inatçı ve dürüst, tipik bir polis örneğiydi. Alman çoban köpeği olarak yeniden dünyaya gelmek için her şeyini verecek bir av köpeği.
8. ayrımın sonu. Sayfa 69. Devamı 9. ayrımda.